Ayrım 10.
Adın ne senin diye sordular. Anlamamazlıktan geldim. Meramlarını bir türlü anlatamayınca müftü. Şu mektebin Fransızca muallimini çağırın. Belki bu din kardeşimiz Fransızca bilir dedi. Az sonra Fransızca öğretmeni geldi. O zaten olup biteni duymuş. Müslüman kardeşimiz bu mu diye sordu. Budur dediler. Şununla Frenkçe konuş bakalım hele. Fransızca öğretmeni. Bu bizim Fransızcamızdan anlar mı ki deyince herifin Fransızcayı çok az bildiğini anladım. Parlez-vous français dedi. Okulda öğrenebildiğim kadarıyla herifin hakkından gelebileceğimi anladığımdan oui dedim. Adınız ne? O zamana kadar kendime hazırladığım Almanca bir ad uydurdum. Karl. Allah'tan burada iyi ki Almanca öğretmeni ya da Almanca bilen biri yokmuş. Fransızca öğretmeni döndü onlara. Hemşehriler, efendiler dedi. Aynen dediğiniz gibi. Bu adam dünyanın çok ünlü bir alimidir. Bunun adını bilip tanımayan yoktur. Avrupa'nın, Amerika'nın neresine gidersen git bunun adını çocuğuna sorsan bilir. Bir Fransızca öğretmeniyle topu topu iki kısa cümle konuşmuştuk. Oysa o sanki aramızda saatlerce konuşmuşuz gibi anlatıyordu. Hemşehriler bu her kar diyor ki yaşımın genç olduğuna bakmayın diyor. Bu yaşa kadar bütün dinleri inceledim diyor. Ve diyor ki yıllarca dinleri inceledikten sonra şu sonuç ve kanaate vardım ki hak dini İslamiyettir. Ve Müslüman olmaya karar verdim diyor. Etraftan böyle mi diyor böyle mi diye sesler yükseldi. Fransızca öğretmeni devam etti. Evet dediklerini kelime kelime size çeviriyorum. Bir gece rüyamda beline kadar aksakallı nurani yüzlü bir ihtiyar Müslüman girdi. Fransızca öğretmeni arada bir bana 2-3 kelime Fransızca bir şey söylüyor, anlayamadığımdan ya vı deyip ya da hiçbir şey demeden her anlama gelebilecek işaretler yaparak gülümseyerek geçiştiriyordum. Kalabalıktan birbirine fısıldayanları duyuyordum. Yahu bizim muallim de Fransızcayı bir biliyormuş ki aşk olsun, bilir, dehşetli bilir. Öğretmen devam ediyordu. Rüyamda o nur yüzlü adam bana Almanca olarak dedi ki, ''Ey Karl, ben Serafil aleyhisselamım, senin kalbine hidayet erişti. Sen hemen Türkiye denilen memleketin falanca kasabasına var. Oranın suyunu iç, ekmeğini tuzunu ye, sana kısmet oradadır. Orada Müslüman ol.'' dedi. Ben de Serafil aleyhisselama falanca kasaba nerededir bilmiyorum dedim. O dahi haritada yerini gösterip ayrıca da bir kağıda sizin bu kasabanızın adresini yazıp bıraktı ve gözden nihan oldu. Gözlerimi açtım ki şafak atmaktadır. Hemen Serafil aleyhisselam hazretlerinin yazıp bıraktığı adresi alıp memleketimde hiç kimseye adiyo demeden bunlar Allah'a ısmarladık yerine adiyo derler. Düştüm yola. Tam 4 yıl araya sonra nihayet kasabanızı buldum. Velakin kasabanız çok zor bir yerdeymiş diyor. Orta yaşlı bir adam Fransızca öğretmenine yahu muallim dedi bütün bu laflara hep bu adam mı dedi. Evet bu adam dedi. Yahu ne zaman dedi. Sen ona bir kere fan dedin o sana bir kere fin dedi. Bir fan bir fin ettiniz o kadar. Sen bir saattir bize şöyle dedi böyle dedi diye anlatıp duruyorsun. Bir çuval laf bir fan fine nasıl sığdı? Öğretmen bozulur gibi olduysa da hemen kendini toplayıp beğenmedinizse başka birini bulun o da konuşsun dedi. Bozuntuya uğramanın sıkıntısı içinde gönülsüz gönülsüz gidiyordu ki kolundan tutup aman muallim dediler. Sen hele o zevzeğin lafını aldırma da daha başka neler dedi onu anlat. Öğretmen suratını asıp başka bir şey demedi işte hepsi bu kadar dedi. Paşazade başından geçmiş olan bu olayı anlatırken orada bulunanların hepsinin de Fransızca öğretmeninin attığını bildiklerini söyledi. Öğretmenin uydurduğunu biliyorlarmış ama bu uydurmalara inanmak istiyorlarmış. Çünkü içlerinden Fransızca öğretmeninin uydurduğu gibi olmasını diliyorlarmış. Böyle bir yalana inanmayı gereksiniyorlarmış. Nedenini sordum Paşazade'ye aşağı yukarı şöyle demeye getirdi. Hepsi de herhangi bir Alman'ın kendilerine üstün olduğunu kabul etmiş. Kendilerine üstün olan bir Alman kendi dinlerini kabul ederse kendilerine üstün olan Alman'a bile üstün gelecekler. Açığa vurulmamış böyle bir duyguları varmış. Sonra öğretmen dilini damağına vurup cık cık sesleri çıkararak cahil kısmına laf anlatmak ne kadar zor birader dedi. Bu Fransızca lisanı gayet kısa bir lisandır. Tıpkı sabun gibi. Nasıl bir kalıp sabunu alırsın da köpürt Allah köpürt, köpürt Allah köpürt. Çoğalır da çoğalır, çoğalır. İşte bu Fransızca lisanı da böyledir. Herif sana 2 kelime söyler. Bu 2 kelimenin içinde eğer anlayabilirsen dünya kadar anlam vardır. Anlat da anlat. Artık senin ferasetine kalmış bir iş. Ne kadar anlatsan bitiremezsin. Sözünü müftü efendi kesti. Neyse hayırlı uğurlu olsun. Şimdi biz buna nasıl bir Müslüman adı vereceğiz? Bunun esas gavurluk adı neydi? Karl. Madem ki Karl'mış öyleyse Kamil koysak uygundur. Adım Kamil olmuştu. Müslüman oldum diye beni el üstünde tutuyorlardı. Bu kasabada günlerim çok mutlu geçmekteydi. Beni misafir etmek, ağırlamak ve memnun bırakmak için birbirleriyle adeta yarışa girmiş gibiydiler. Ama Ömer Efendi beni hemşehrilerine kaptırmak istemiyordu. Kasaba zenginlerinden biri beni evine çağıracak olsa o da benimle birlikte geliyor, yemeği yiyip biraz uyuduktan sonra da hemen kaçıverecek yaramaz bir çocukmuşum gibi beni yanında eve getiriyordu. Artık ben de kendimi kapıp koyvermiş bu hayata alışmıştım. Eskisi gibi ne olacağımı pek düşündüğüm yoktu. Ne olursa olsun diyordum. İşte o günlerde doğuştan Müslüman olmanın bu dünyada pek işe yaramadığını, sonradan din değiştirip Müslüman olmanın ne kadar makbule geçtiğini iyice anladım. Avrupa'da, Amerika'da, her nerede olursa olsun geçim sıkıntısı çeken yoksul Hristiyanlar memleketimize gelip de İslam dinini kabul ettik deseler, bizim yamalar içinde tek şalvarı olan yoksullarımız bile yamalı tek şalvarlarını ayağından çıkartıp ona verir, yemez yedirirler. Nasıl olup da Hristiyanların bizi büsbütün donsuz, pabuçsuz bırakmak için bunu düşünmediklerine şaşarım. Bu kadar umursamadan yaşamamın başka bir nedeni daha vardı. Ömer Efendi'nin kızı Asiye ile ilişkimizi ilerletmiştik. Rica ederim bunu yanlış anlamayın. Bu çok saf, romantik ve kaçamak bir arkadaşlıktı. Ancak evde kimsenin görüp duyamayacağı yer ve zamanlarda birkaç söz konuşabiliyorduk. Ama ikimiz de böyle fırsatlar yaratmak için çırpınmaktaydık. Ömer Efendi'nin her halinden beni damat etmek istediği anlaşılıyordu. Hatta açıkça söylemese de nikahın erken kıyılması için Ömer Efendi sünnet olmamda pek acele ediyordu. Başıma bir de ikinci kez sünnet olmak çıkmıştı. O günlerde beni derin derin düşündüren işte bu sünnet işiydi. Asiye üzerimde hiçbir zaman unutamadığım ve unutamayacağım bir etki bırakmıştır. Bu çok güzel ve zeki kız o kasabanın daracık sınırlarında hapsolunamayacak bir yaratılıştaydı. İçine kapatıldığı dar çerçeveyi kırıp parçalamak istiyordu. Bana gösterdiği ilgi de dünyanın salt bu küçük kasabadan oluşmadığını sezişinden ileri geliyordu sanırım. Bir gün bana büyük bir üzüntüyle 43 yaşındaki annesinin bu kasabadan dışarıya hiç çıkmamış olduğunu söylediği zaman iri parlak gözleri buğulanmıştı. Ben onlara kendimi yavaş yavaş Türkçe öğreniyormuşum gibi gösteriyordum. Hatta çok çabuk Türkçe öğrenişime şaşarak "Maşallah, maşallah, ne aklı evvel" deyip duruyorlardı. Bu numaramı yutmayan yalnız Asiye olmuştu. Bir gün yine onunla sofada karşılaşmış, fısır fısır konuşuyorduk. Ben Alman taklidi yapmaktaydım. Cümleleri kırarak, kelimeleri bozarak konuşuyordum. Asiye de durmadan gülüyordu. Ben onu acemice Türkçe konuşmamdan hoşlandı da ona gülüyor sanmıştım. Asiye birden, "Sayıklarken tıpkı Türk gibi konuşuyorsunuz" deyip kaçıverdi. İşte o zaman ben uyurken Asiye'nin sayıklamalarımı dinlediğini anladım. Allah kahretsin, sayıklarken de Alman taklidi yapamazdım ya. Acaba neler sayıklamıştım? Bunu birkaç kez sordum. En sonunda Şam babası, paşa yedi, benim kabahatim yok gibi anlaşılmaz sözler sayıkladığımı söyledi. Rüyalarımda sık sık kendimi yine askeri okulda görmekteydim. Asiye olmasa çoktan o kasabadan ayrılacaktım. Ama gün geçtikçe bu kıza bağlanıyordum. Hayatımda Allah'a işte en çok o günlerde yalvarmışımdır. Yatakta ağladığım bile olur. Boyuna dua eder, Allah'a yalvarırdım. Hiç de elimde olmadan lekelenmiş geçmişimle ilgimin kesilmesini istiyordum artık. Bu kasabada namusumla çalışır, hayatımı kazanırdım. Asiye ile evlenirdim, çocuklarımız olurdu. 5-10 yıl sonra bir sabıkalı olduğumu iyice unutturunca çoluğumu çocuğumu alır, buradan gider İstanbul'a yerleşirdim. Ne güzel hayaller kurmaktaydım. Orada kalışım bir ayı geçmişti. Asiye ile evleneceğimizde yüze çıkmıştı. Resmen nikahımızın kıyılması benim sünnet olmama kalmıştı. Bu sünnet yüzünden başıma yeni bir bela çıkacağını sezinlediğim için bir sürü bahanelerle sünneti geri bıraktırmaktaydım. Neler neler düşünmedim ki. Asiye'ye her şeyi anlatmayı kurdum. Ona başımdan geçenleri bütünüyle anlatmak istiyordum. Beni olduğum gibi kabul ederse ne iyi, etmezse çekip gidecektim buradan. Asiye öyle iyi bir kızdı ki onu Almanım diye kandırmayı sindiremiyordum. Çünkü nasıl olsa bu yalan günün birinde anlaşılacaktı. Asiye daha şimdiden evlendikten sonra kendi memleketime onu götürmemi, Almanya'daki annemi babamı görmek istediğini söylüyordu. Kaya kovuğundan çıkmadığıma göre Almanya'daki ailem hakkında bir sürü yalan uydurmuştum. Müslüman olacağımı öğrenince milyoner olan babam sözde beni mirasından yoksun ederek evden kovmuştu. Hak dini uğruna milyonları tepmiş bir insandım. Günlerce gecelerce düşündüm ama Asiye'ye doğruyu anlatmaya bir türlü cesaret edemedim. Sünnetçiyle konuşup anlaşmak da vardı. Ona doğruyu anlatıp yalvarmayı düşündüm. ama sünnetçide insana merhamet duyacak surat yoktu. Bu adam hem berber, hem hacamatçı, hem dişçi, hem de sünnetçiydi. Ondan başka da kasabada sünnetçi yoktu. Boyuna elinde bıçak, ustura, kerpeten, insanların orasını burasını kese kese bir damla acıma duygusu kalmamıştı. İri yarı, kara çalı sakallı, kalın püskül kaşlı bir adamdı. Bu adam ancak parayla kandırılabilirdi. Ama benim param da yoktu. Çok anlayışlı bir adam olan Ömer Efendi, artık sen benim evladım sayılırsın diyerek ara sıra para veriyor, parayı da elime vermiyor, kerevetin üstüne bırakıp gidiyordu. Bütün ihtiyacım görülmüş olduğundan para harcamıyordum. 50 liram olmuştu. O zaman için 50 lira küçük bir sermaye sayılırdı. Ömer Efendi bana kasaba terzisinden iki katta elbise diktirmişti. Sünnetçiye 50 lirayı rüşvet olarak vermeyi iyice kafama koydum. Benim sünnetli, yani daha önceden Müslüman olduğum onunla aramızda sır olarak kalmalıydı. Sünnetçiye de bir türlü doğruyu söyleyemiyordum. Artık işin daha fazla uzamaya da tahammülü kalmamıştı. Ne olursa olsun sünnetçinin karşısına çıkacaktım. Ya adam işin farkına varıp rezalet çıkaracak ya da ben ikinci kez sünnet edecektim. Sünnetçi işin farkına varırsa işte o zaman ayaklarına kapanarak yalvaracak, her şeyi anlatacaktım. Eğer onda insanlığın zerresi varsa kalbi merhamete gelirdi. Sünnet gününe karar verilmişti. Müftü Efendi buna cemiyeti hitan diyor ve kayınpederim Ömer Efendi sünnet düğününün pek parlak olmasını, büyük bir ziyafet verilmesini, yalnız kasabanın değil il eşrafının da davet edilmesini ısrarla istiyordu. Ben bütün bu gürültü patırtı arasında yine başıma bir bela geleceğinden korktuğum için böyle büyük törene gerek olmadığını söylüyor, sessizce sünnet edilmem için kayınpederime rica ediyordum. Ama kayınpederim ricamı dinlemedi ve benim hayatta bir tek kızım var. Sen de benim damadım değil evladım olacaksın. Bütün servetim, malım, mülküm sana kalacak. Burası küçük yerdir. İnsanları çok dedikodu yaparlar. Eğer seni sessiz sedasız sünnet ettirirsek, sünnet olmadın diye laf çıkarırlar. Benim için de biricik kızımı sünnetsiz bir adama verdi diye dedikodu yaparlar. Sağlığımda pek bir şey yapamasalar da bana emri hak vaki olunca sizi rahat bırakmazlar. Onun için sünnetin pek şatafatlı ve herkesin senin sünnet edildiğine şahit olması icap eder dedi. İşte o zaman hapı yuttuğumu anladım. Kaynatamın bu sözlerinden anladığıma göre beni davetlilerin huzurunda sünnet ettirecekti. Bu rezalete katlanıp katlanmamayı çok düşündüm ama Asiye'den vazgeçemediğim için çaresiz her rezalete boyun eğmeye karar verdim. Sünnet olmadan bir hafta kadar önceydi. Bir öğle üzeri kaynatan. Birisi gelmiş seni görmek istiyormuş dedi. Kimmiş diye sordum. Tanımıyorum, vilayetten gelmiş. Deyince içim cız etti. Az kalsın oraya düşüp kalacaktım. Beni kim tanırdı ki vilayetten gelip arasın. Yine başımda bir bela dönüyordu. Kayınpederim. Ne oldu sana birdenbire dedi, rengin kül gibi oldu. Bir şeyim yok dedim ama ayakta duramadığım için kerevete çöktüm. Artık kaçamazdım da. İş işten geçmişti, belki adamı sanki Almanca konuşuyormuşum diye atarak söylediklerini anlamazdan gelip atlatabilirdim. İster istemez, kimmiş bakalım buyursun dedim. Ben yaşlarda kravatlı oluşuna bakılırsa okur yazar olduğu anlaşılan bir adam odaya girdi. Yüzünü güler görünce biraz korkularım dağıldı, elimi de sıktı, anladım polis değil. İçime serin sular serpildi ama yine konuşamıyor, onun konuşmasını bekliyordum. Ben gazeteciyim dedi. Vilayet gazetesinde çalışıyormuş. 2-3 büyük İstanbul gazetesinin de muhabiriymiş. Ben gazetecilerden, polisten daha çok korkarım. Gazeteciler yüzünden başım çok belaya girmiştir. Yalnız soğuk soğuk sırıtıyor, bir şey söylemiyordum. Gazeteci, sizin gibi genç bir Alman bilginin İslam dinini kabul edişi bizim için büyük onurdur dedi. Geç haber aldık, yoksa şimdiye kadar çoktan ziyaretinize gelirdik. Sizinle geç ilgilendiğimiz için kusurumuza bakmayın. İçimden hay Allah belanızı versin dedim. Yanımızda kayınpederim olmasa Türkçe bilmiyor gibi davranacaktım. Adama sözde Alman ağzıyla biliyor siz Almanca dedim. O da tıpkı sanki Almanmış gibi kendini kolay anlamam için bilmiyor ben dedi ama siz öğrenmiş iyi Türkçe. Az az yavaş yavaş dedim. İyi iyi dedi, bizim gazetede yazdık haberi. İstanbul gazetelerine de bildirdim telefonla. Git röportaj yap dediler. Siz bir şey keşfetmişsiniz. Ne keşfettiniz? Bunun doğru cevabının şöyle olması gerekirdi. 100 kuşaktan beri Müslüman aileden olanlara hiç aldırış etmeyen insanlarımızın yeni Müslüman olanlara verdiği değeri, yani enayiliğimizi keşfettim. Hiçbir şey keşfetmedim de diyemezdim. Çünkü büyük bir Alman mucidi ve genç bir Alman kâşifi olarak bir kez adım yayılmıştı. Benim var keşif çok ama anlamaz siz. Çünkü zor anlamak. Evet, ne gibi icatlarınız var? Var icat bende çok. Tayyare motor yaptı ben sessiz. Motor yapmıyor pat pat. Var benim bir icat çok büyük. Vapur çıkarmıyor duman. Ve istemiyor mazot. Ve istemiyor kömür ve istemiyor elektrik. Daha bir sürü şey söyledikten sonra bunları gazetede yayınlamaması ve İstanbul gazetelerine bildirmemesi için dilim döndüğü kadar yalvardım. Bu dediklerim yazılırsa ve gazetelerde benim için yazılar çıkarsa bu alçak gönüllülüğe aykırı olurdu. Müslümanlık alçak gönüllülük demekti. Gurur ve kibir doğru değildi. Oysa gazeteci de bunlar gazetelerde ne kadar büyük gösterilirse başka Alman bilginleri de duyar, onlar da Müslüman olur diyordu. Sünnet günü geldi çattı. Hayatımda hiç böyle heyecanlandığımı bilmiyorum. Basbayağı büyük bir sünnet düğünü oluyordu. Kuzular çevriliyor, pilavlar pişiriliyor, zerdeler kaynatılıyordu. Bahçe ve ev adamla dolmuştu. Bu kalabalıkta Asiye'yi göremiyordum ki ona her şeyi anlatayım. Ama en kötüsü gazetecilerin gelmesi oldu. İstanbul'dan, Ankara'dan gazeteciler dolmuştu. Hepsinin de ellerinde fotoğraf makineleri vardı. Onları da görünce artık dayanamadım, kaçtım evden. Ama daha 100 adım gidememiştim ki sanki beni kolluyorlarmış gibi arkamdan yetiştiler. Gelenlerin en önünde kayınpederim, hemen yanında da kara sakallı sünnetçi vardı. Suratlarından öyle anladım ki beni hemen oraya çalının dibine yatırıp sünnet edecekler. Kayınpederim nereye dedi, hiç dedim, biraz hava almak istedim. Artık yüzümün rengine hale gelmiş olmalı ki kayınpederim korkma dedi, korkacak bir şey yok. Öbürleri de bizim sünnetçinin eli çabuktur, duymazsın bile dediler. Kara sakallı iri sünnetçi de hiç duyurmam, hiç dedi. Döndük geriye, yolumuzu kesen gazetecilerden biri, Müslüman olunca neler hissettiniz dedi. Yine Alman ağzı Türkçeyle, ben yok Türkçe anlamıyor deyip yürüdüm. Asıl felaket sünnet edileceğim odaya girince oldu. Yatacağım karyola hazırlanmış, süslenmişti. Ben sünnetçiyle ikimiz baş başa kalacağız sanmıştım. Oysa odanın içinde bir sürü adam vardı. Gazeteciler de fotoğraf makinalarını hazırlamışlardı. Olmaz diye bağırdım, herkes çıksın dışarı. Kayınpederim onların da bulunmasını istiyordu. Zorla çıktılar. 2 kişi kaldı. Kara sakallı sünnetçi. Bunlar kalsın, elini kolunu tutacaklar dedi. Ne gereği var, istemez dedimse de dinletemedim. Biraz sonra foyamın meydana çıkacağını düşündükçe baygınlıklar geçiriyordum. Elim ayağım titriyordu. Onlar benim sünnet korkusundan titrediğimi sanarak boyuna korkma korkma diyorlardı. Kara sakallı sünnetçi bana cesaret vermek için yaşlı adamları sünnet edişini anlatıyordu. Eskiden kasabamızda Ermeniler de vardı. Müslüman olan kaç Ermeniyi sünnet ettim. Elim gayetle çabuktur. Şıp diye alıveririm. Şıp diye. Anladın mı? Şıp diye. Ruhun duymaz. Bir kevork vardı. Herif 59 yaşında sünnet olup o da senin gibi Kamil adını almıştı. Ben işte o 59 yaşındaki Ermeniyi sünnet ettim de bıçağımı, usturamı, çaputumu, çubuğumu toparlayıp ellerimi yıkarken kevork efendi sırtüstü yattığı yerden ne zaman sünnet edeceksin hadi demez mi? Koca kart herifin ruhu duymadı, anladın mı? Kevork efendi sünnet oldun dedim de benimle alay etmeyin, doğru dürüst sünnet et, yoksa senin yaptığın sünneti kabul etmem dedi. Yani elim gayetle çabuktur, şıp diye, anladın mı, şıp diye, hadi. Sünnet durumuna geçtim. Suratlarının şaşkınlıktan ne biçim alacağını görmemek için gözlerimi kapadım. Bir süre hiçbir hareket olmadı. Sonra üçü birden fesubhanallah, fesubhanallah diye bağırarak odadan çıkıp gittiler. Arkalarından koşup yakalamaya kalmadı, dışarıdan seslerini duyuyordum. Hala fesubhanallah deyip duruyorlardı. Kulağımı kapıya dayadım, sünnetçi. Allah'ın hikmeti diyordu, yahu bu mübarek bir adam. Kayınpederimin sesini duydum. Bitti mi? Oldu mu? Aman maşallah, ne çabuk, demek sünnet oldu. Sünnetçi, ne diyorsun Ömer efendi, sünnet icap etmedi. Senin damadın doğuştan sünnetli, anadan doğma sünnetli olur derlerdi de inanmazdım. Demek olurmuş, onu da gördük dedi. Aman ne diyorsun? Evet, işte bunlar da şahit, gördüler. Bu konuşan da Müftü Efendi'ydi. Fesubhanallah, tevekkeli değil, hak dinini arayışı bundanmış demek. Daha zamanında hidayete ermiş. Kayınpederim sordu, şimdi sünnet olmayacak mı hiç? Biraz daha icap eder, yarım sünnetli. Böyle der demez yalnız sesini duyabildiğim bir herif, aman sakın bu Yahudi olmasın, Yahudiler yarım sünnetli olurlar da dedi. Kapıyı açıp içeri girdiler. Ben çoktan toparlanmıştım. Sanki hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi sünnetçiye. Ne zaman yapacak sünnet dedim. Yoksa oldu mu? Senin el çok çabuk şıp diye. Şimdi yapacağım dedi. Bu kez odada sünnetçiden başka kimse istemem diye tutturdum. Nasıl olsa tanık olmaları istenenler göreceklerini görmüşlerdi. Odada sünnetçiyle ikimiz kalmıştık. Herifin benim için yarım sünnetli değişinin nedenini anlamıştım. Tam sünnetli olduğumu söylerse ona yapacak iş kalmayacak, para alamayacaktı. Kara sakallının suratına baktım, o hazırlığını yapıyordu. Galiba para almak için beni gerçekten ikinci kez sünnet edecekti. 50 lirayı çıkararak ona uzattım. Benim sünnetim yarım değil, tamdır. Bön bön suratıma bakıyordu. Artık sünnet münnet istemezsen dışarıdakilere sünnet ettim dersin, olur biter. Bismillah dedikten sonra 50 lirayı cebine koydu. Olur ama dedi, sen yine yalancıktan bağır ki dışarıdakiler sünnet oldun bellesinler. Gerçekten sünnet olsaydım elbette ar edip gık bile demeyecektim. Sünnetçi daha bağır diyordu. Dahası ne, adam mı boğazlıyorlar? Yatağa girdim, odaya dolan gazete fotoğrafçıları şakır şakır resimlerimi çekmeye başladılar. Bir gazeteci, sünnet olduktan sonra ne hissettiniz dedi. Büyük bir hafiflik dedim. Akşama doğru konuklar dağıldı. Kayınpedere kalsa damadının mürüvvetini görmek için sünneti gece yaptıracak, rezillik besbeter olacaktı. Gece derin düşüncelere daldım. Bu resimler İstanbul, Ankara gazetelerinde çıkınca yer yerinden oynayacaktı. Kendi kendime bir suçum olup olmadığını düşünüp duruyordum. Aslında benim pek bir suçum yoktu. Kimseye zararım dokunmamıştı. Düğün nikah hazırlığına da başlanmıştı. Bir ay sonra nikahımız kıyılacaktı. Oraya gazeteler 3 gün gecikmeyle gelirdi. Büyük bir sabırsızlıkla o 3 günü geçirdim. Sanırım o kasabanın tarihinde hiç o günkü kadar gazete satılmış değildir. Gazeteler trenle gelir gelmez 1 saat bile sürmeden kapışılıp bittiği için dağıtıcılar telgrafla aynı gazetelerden yüzlerce daha istediler. Okur yazar olmayanlar da resmimi görmek için gazete alıyorlardı. Resimlerim gazetelerin 1. sayfalarını donatmıştı. Genç bir Alman Müslüman oldu. Dünyaca tanınmış bir Alman bilgini hak dinini kabul ederek sünnet oldu. Birçok keşif ve icatları olan Profesör Karl Timberger'in sünnet töreni çok parlak oldu. İslamiyet'i kabul ederek Kamil adını alan ünlü bilgin Karl'ın sünnet olması Hristiyan dünyasında panik yarattı. 100'den çok keşif ve icadı bulunan Profesör Karl'ın İslamiyet'i kabul ederek sünnet olması Batı dünyasında büyük protestolara neden oldu. Tabii tam böyle değil ama gazetelerdeki haber başlıkları aşağı yukarı işte bunlara yakın şeylerdi. Gazetelerdeki resimlerimde ikisi de sakallı olan kayınpederimle sünnetçinin arasında yatakta görünüyordum. Resimlerimin çıktığı gazetelerin kasabaya geldiği günün akşam üzeriydi. Ben sözde sünnetli olarak kargolada yatmaktaydım. Sofada yüksek sesle konuşmalar duydum. Sonra yatak odasının kapısı birden açıldı. 3 polis birden uçup kaçacak bir kuşu yakalayacaklarmış gibi üstüme atıldı. Kalk, çabuk, giyin. Bu hiç de beklenmedik bir felaket değildi. Başıma gelecekleri tahmin etmiştim. Bileklerime kelepçeleri geçirdiler. Ev halkının sessiz bakışları önünde 3 polisin arasında evden çıkarıldım. Bir ara Asiye ile göz göze geldik. Ağlıyor, başına bağladığı oyalı yazmasının ucuyla gözlerini siliyordu. Yollarda birikmiş kasabalının şaşkın bakışları arasında yoldan geçerken yalnız fısıldaşmaları duyuyordum. Casus muymuş? Deme, casus ha. Ben anladıydım, casusmuş. Belliydi birader, elin gavuru Müslüman olacak başka yer bulamadı da burayı mı seçti? Demek casusluğundan. Öyleyse bunun Almanlığı da yalan, casussa mutlak İngilizdir. Hiç sorguya çekmeden karakolun bodrumuna attılar. Ertesi günü komisere, benim suçum ne diye sorunca komiser suratıma 2 tokat atıp, ulan dedi, bizi de Almanım diye dolandıracak mısın yoksa? Sesimi çıkaramadım, çıkaramazdım ki. Acaba bir insanın kendisini Almanım diye tanıtmasının bir cezası var mıydı? Olsa olsa bu suçsa bunun Alman kanunlarında yeri vardır. Daha ertesi günü gelen trenle kasabayı çok ilgilendiren 2 şey geldi. Biri benim için İstanbul'dan gelen polisler, biri de dolandırıcılığımı yazan gazeteler. Gazeteler dolandırıcılığımı sünnet olduğum haberinden daha büyük göstermişlerdi. Sahte Alman yakalandı. Müslüman olmak için geldiğini söyleyen Alman bilgini bütün bir kasaba halkını dolandırdı. Sabıkalı dolandırıcı Paşazade sünnet olurken yakalandı. Dün sünnet olduğunu bildirdiğimiz ünlü Alman bilginin bir genç kızı ifal maksadı ile kendisine Alman süsü veren sabıkalı bir sahtekar olduğu anlaşıldı. Kendisine Alman mucidi süsü veren ünlü sabıkalı Paşazade'yi zabıtamız yakalamaya muvaffak oldu. İstanbul'dan gelen sivil polisler sorgumu yapmaya başladılar. Onlarla birlikte 7 tane de gazeteci gelmişti. Poz poz resimlerimi çekiyorlardı. Ben başımı objektiflerden gizlemek, kaçırmak istedikçe 2-3 polis birden başımı tutup zorla objektiflere çeviriyorlardı. İfademde hiçbir şeyi gizlemeden her şeyi olduğu gibi anlattım. Gizleyecek ne vardı ki? Sorularına yorgunluktan ya ya dediğim için Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla birlikte savaşmış birkaç yaşlı kasabalının beni nasıl Alman sandıklarını anlatırken polisler de gülmeye başladılar. Sorgumun yapılmasından sonra görüyorsunuz dedim, hiçbir suçum yok, kimseye bir kötülük yapmadım. Ya hiç suçun yok, suçun yok da biz seni neden yakaladık? Ne zorumuza ta İstanbul'dan kalkıp buralara gelelim? Ulan sen sabıkalı değil misin? Eşraftan bir adamın hanesine yan gelip Alman alimiyim, Müslüman olacağım diye kendini besletmek suç değil mi? Sünnet olacağım diye zavallı masum bir bakireyi ifal suç değil mi? O geceyi de karakolda geçirdim. Ertesi günü karakolun önüne belki 5000 kişi birikmişti. Önce kaynatamla yüzleştirdiler. Benden şikayetçi olup olmadığımı soruyorlardı. Ömer Efendi şikayetçiydi. Beni dolandırdı efendim. Tuh, tuh yüzüme tükürüyordu. Allah'ından bulsun, beni dolandırdı. Benden tam tamına 3000 kayme sızdırdı. Ayrıyeten 500 pangunot sünnet düğünü mesarifi ettim. Paralarımı bir tamam isterim. Ayrıyeten alamanım diye kandırıp ailemizin şerefiyle oynadığından tazminat da isterim. Kayınvalidem de davacıydı. Sonra Asiye ile yüzleştirildim. Hala ağlıyordu. Ağzını açıp bir şey söylemiyordu. Komiser sordu. Kızım elbet davacısın değil mi? Asiye değilim dedi. Davacı değil misin? Ne etti ki davacı olalım? Bize bir şey yapmadı. Onun bir suçu yok. Size ben alamanım demiş. O bize alamanım demedi. Biz ona alamansın dedik. Ama annen söyledi, senin bileziklerini, yüzüğünü, küpeni almış. Almadı, yalan hepsi. Hiçbir şey de almadı, beni de istemedi. Gözlerimin sulandığını görmemesi için başımı duvara çevirdim. Benden şikayetçi davacı olması için Asiye'yi zorlamaları işe yaramadı. Asiye çıktı. Ondan sonra benden başka davacı olanlar geldi. Davacıların sonu bir türlü alınamıyordu. Yakalandığımı duyan kasabalı karakola doluyordu. Kimisi 100 lirasını, kimisi 1000 lirasını dolandırdığımı söylüyordu. Hiç tanımadığım, yüzlerini görmediğim adamlar kendilerini dolandırdığımı iddia ediyorlardı. Kara sakallı sünnetçi de borç olarak 100 lirasını aldığımı söyledi. Sonu belli. Dolandırıcılıktan, sahtecilikten mahkum oldum. Sizi hapishanede hiç ziyaret eden kadın olmadı mı diye sormuştunuz. Oldu. Yalnız Asiye. Vilayet hapishanesindeydi. Bir ziyaret günü gelmişti. Ondan utandığım için İstanbul hapishanesine gönderilmemi istemiştim. Sahte merhamet tüccarı. Paşazade başından geçen olayları tarih sırasına göre baştan sona doğru anlatmıyordu. Herhangi bir ilişkiyle anımsadığı ya da benim sorarak açtığım bir konu üzerine serüvenlerinden birini anlatıyordu. Anlattığı bu olayları ileride genişletip yazmak üzere belleğimde nasıl kalmışsa öylece geceleri not ediyordum. Sonradan bu notlarımı karıştırırken aradan yıllar geçmiş olduğu için kimilerini anımsayamadım bile. Cezaevinde geceleri tuttuğum bu notlardan Paşazade'nin yaşam öyküsü diyebileceğimiz serüvenlerini yazarken başından geçenleri tarih sırasına göre kendiliğimden düzenlemeyi doğru bulmadım. O hangi sırayla anlatmışsa o sırayı bozmadan yazmayı uygun buldum. Onun tarih bakımından karışık anlattığı olayları kendimce bir tarih sırasına göre düzene sokarsam sanki Paşazade'nin anlatışındaki o doğallığı bozacakmışım gibi geldi. Bu yüzden Paşazade'nin anlattıklarını yapay ve zorlama bir düzenlemeye sokmadım. Paşazade'nin yaşamında bir deprem olmuş gibi olayların altüst görünmesi, örneğin 40 yaşındaki bir serüveninin daha önce, 25 yaşındaki serüveninin daha sonra yazılması bundandır. İlk günler ona paşam ya da paşazadem diyen dandini Fikret, Paşazade kendisine eşyasını sattırdıkça paşa, ulan paşa, hatta ulan inek paşa demeye başlamıştı. Paşazade bavulunu da dandiniye sattırdıktan sonra onda artık satılacak çok az şey kaldığını anlayan dandini Paşazade'ye moruk, ulan moruk diye sesleniyordu. Son günlerde ise morukluğu bile ona çok görmüştü. İnek ya da kart inek demeye başlamıştı. Bir gün koridorda volta atıyordum. Dandini Fikret ayağındaki şıpıtıkları koridorun taşlarında uyumlu sesler çıkarttırarak sürüte sürüte geldi. Bizim locaya girdi. Paşazade içerideydi. Konuşmalarını duymak için kapı ağzına yanaşıp durdum. 20 kağıttan fazla vermiyorlar ulan kartinek diyordu dandini. Paşazade'nin sesini duydum. 2 gündür bütün koğuşları dolaştırıyorum, anam ağladı. Fazla veren yok. 20 papele okutayım mı? Sonradan su koy verme ha. 2 tekliği de benim hakkım dedi. Paşazade'nin sesini duydum. Vazgeçtim satmaktan, getir paltoyu. Dandini Fikret söylendi. Ulan sen öyle bir kart ineksin ki 10 çuval saman yersin, 200 gram süt verirsin. Onu da art ayağınla devirirsin. Birden locaya girdim. Niçin tam o sırada birden girmiştim locaya? Dandini Fikret Alçağ'ın Paşazade'yi daha da aşağılamasını önlemek istemiştim. Benim yanımda böyle ağır sözler söyleyemezdi. Ama birden girişim niyetimin tam tersi sonuç vermişti. Paşazade yıllardan beri cezaevlerinde her parasız kalışında böyle aşağılamalarla karşılaşmış, artık buna da alışmıştı. Ama o benim yanımda aşağılanmak istemiyordu. Dandin'in aşağılamalarını duymuş olduğumu anladığı için onuru kırılmıştı. Yoksa başka bir nedenle mi birden locaya girivermiştim? Belki Paşazade'ye bilinçaltımda bir kızgınlığım vardı. Yoksa özellikle bana karşı takındığı o saygın kişilikli davranışlarının da sahtecilik olduğunu yüzlemek mi istiyordum? Ben locaya girince bozuldu. Sonra konuşuruz sonra diye elinin tersiyle de havayı iterek Dandini'ye çıkmasını işaret etti. Dandini Fikret hiç oralı olmadı. Gidip kapı ağzına dayandı. Paşazade sanki daha yeni yemek yemiş gibi, oysa yemek yemediğini kesin olarak biliyordum. Kibrit çöpünü kürdan gibi kullanarak dişlerini temizlerken şöyle dedi. Nasıl olsa karantina koğuşunda tutmazlar artık beni, başka bir kısma verirler. İyi bir koğuşa vermeleri için para isterdi. Bu sözünün arkasında sözcüklerle söylemeden bana anlattığı şuydu. Buradan iyi bir koğuşa gidebilmesi için rüşvet vermesi gerekirdi. Rüşvet verebilmek için de paltosunu sattırmak zorundaydı. Bu sabıkalı dolandırıcının bende saygınlık uyandıran yanı işte buydu. Yaşamının uzun yıllarını cezaevlerinin bu aşağılık ortamında geçirmişken yine de utanma duygusunu yitirmemişti. Kişiliğine saygısı vardı. Polislerin yüzünü elleriyle itip zorlayarak gazete fotoğrafçılarına çevirmelerinden birkaç kez yakınmış olması da utanma duygusunu, kişiliğine saygısını yitirmemiş olduğunu gösteriyordu. "Buyurun birer çay içelim," dedi. Bu önerisini reddetsem kırılabilirdi. Hele çay parasını ödemeye kalkışsam büsbütün gücenirdi. Yatağının bir yanına oturdum. Gitmesini söylediği halde kapı ağzında siftinen Dandini'ye bir genel müdürünün odacısına söylediği biçimde "Bize iki çay söyle," dedi. Locadan çıkan Dandini'nin arkasından seslendi. "Sen de bir çay iç benden. Ocakçıya söyle demli olsun. Paşazade için dersin." Yine Serkıl Dorian paketini uzattı. Kendisi de her zamanki gibi gözle kaş arasında başka bir Serkıl Dorian paketinden köylü cigarası aldı. Köylü cigarasını ortadan bölüp yarısını pakete koydu. Yarım cigarayı kağıttan yapılmış ağızlığına soktu. Kibritle önce benim cigaramı sonra kendisininkini yaktı. Paşazade'nin elinden düşürmediği iri taneli kehribar tesbihiyle yine kehribardan kocaman ağızlığı gelişinden 5-10 gün sonra elinde görülmez olmuştu. Belli ki Dandini'ye sattırmıştı. Parmakları tesbih çekmeye alışık olduğu için tesbih yerine parmaklarını oyalayacak başka bir şey bulmuştu. Buna fırfırı diyordu. Cigara paketlerinde iki cigara tabakası arasına konulmuş olan o dörtgen kağıtlardan yapıyordu fırfırıyı. O kağıdı yarıya kadar bir yanından, öbür yarısında ters yanından bükerek birbirinin üstüne kıvırırdı. Bundan sonra bitişik 2-3 silindir olan bu fırfırıyı hiç elinden düşürmezdi. Konuşurken, dinlerken, oturur ya da yürürken nasıl hiç ayırdığında bile olmadan tesbihini çekiyorduysa tıpkı tesbihle olduğu gibi fırfırı dediği bu kağıttan oyuncakla oynar durur oyalanırdı. Fırfırıya can sıkıntısından oyalanma makinesi derdi. Fırfırının bitişik iki silindirini birbirinin üstüne sonsuza dek kıvırabildiği için John Ahmet'in devri daim motoru gibi bitimsiz döndürülen bir oyuncaktı fırfırı. Kehribar tesbihinin yerine fırfırı yaptığı gibi yine sattırdığı ağızlığının yerine de ağızlığın işlevini yapacak kağıttan ağızlıklar yapıyordu. Boş kaldıkça gazete kağıtlarından ağızlıklar yapardı. 2-3 cigara içtikten sonra içi zift bağlayan kağıt ağızlığı atıyor, başkasını kullanıyordu. Kağıt ağızlık kullanmanın sağlığa daha uygun olduğunu söyledi. Çünkü kağıt dumanı emiyor, içi zifir bağlayınca da atılıyordu. Oysa onun kağıttan ağızlık kullanmasının sağlık kaygısından başka bir nedeni vardı. Cigaraları tutumlu olmak için yarımşar içmeye başladığından beri cigarayı dibine dek içmeden söndürmek istemiyordu. Cigarayı ağızlıksız dibine kadar içmeye kalkınca da cigarayı tutan parmakları yanıyordu. Oysa kağıttan ağızlıklarla küçücük izmarit kalıncaya kadar cigarasını içebiliyordu. İri aynalı şövalye yüzüğü kehribar tesbih ve ağızlığın satılmasından az sonra parmağında görünmez olmuştu. Bir gün bana sabıkalılar için cezaevlerinde yaşantının da tıpkı askerlik, hekimlik, mühendislik filan gibi bir uğraş, hem de zor bir uğraş olduğunu söylemişti. Bu hapishanecilikti. Hapishanecilik uğraşı diye çıldırmadan, bozulmadan, fıttırmadan uzun yıllar cezaevlerinde yatabilmeyi anlatmak istiyordu. Bunun için de kendini cezaevinin koşullarına uyarlamak gerekiyordu. Yoksa keçileri kaçırırsın diyordu. Kehribar tesbihi satmak zorunda mı kaldın? Onun yerine fırfır yapıp tesbihin eksikliğini duymayacaksın. Kehribar ağızlığı mı sattın? Yerine kağıt ağızlık yapacaksın. Cigarasının ucunda uzayan külü küllük olarak kullandığı küçük konserve kutusuna silkeledi. Bakalım beni ne günü buradan başka koğuşa verecekler dedi. Cezaevi müdürünün verdiği sözde durup benim gibi paşazadeyi de karantina koğuşundan çıkarmayacağını sanıyordu. Ama eski bir hapishaneci olan paşazadenin dediği çıktı. O gün akşam bizim locaya cezaevine gelen hükümlülerden iki kişi daha verdiler. Rahatımız bozulmuştu. Bütün localar tıklım tıklımken locada bizim iki kişi kalmamız elbet doğru olmazdı. Bir iki gün sonra dört kişi daha verdiler yanımıza. Böylece bizim locaya da öbürleri gibi sekiz kişi yerleşmiş oldu. Locada konuşamıyorduk eskisi gibi. Başkalarının yanında yaşamını anlatmak istemiyordu. Daha çok koridorda ya da bahçede yan yana volta atarken anlatıyordu başından geçenleri. Paşazade'nin paltosu satılmıştı. Dandini Fikret'in paltoyu kaça sattığını, Paşazade'ye kaça sattığını söylediğini bilmiyorum. Paltonun satılışından birkaç gün sonra da Paşazade ayağındaki ayakkabılarını da sattırmış olmalıydı ki ayakkabılarını ne ayağında ne de ranzasının altında görebildim. O gün locadan çıkmadı. Akşamüstü koridora çıktığında ayaklarında Dandini Fikret'in şıpıtıkları vardı. Daha da kötüsü elbisesini de sattırmıştı. Üstündeki pijamayla kalmıştı. Vişne çürüğü üstüne kahverengi çubuklu ipekli pijamaydı. Güzel oldukça da yeni görünüyordu. Kala kala bir tek üstündeki pijamayla kalmıştı. Kıştı, hava soğuktu. Soğuktan büzülmüş durduğu için bana son günlerde küçülmüş gibi geliyordu. Bir sabah erkenden Paşazade'yi locadan aldılar, koğuştan çıkardılar. Gardiyon onu götürürken ben helaların girişindeki muslukta yüzümü yıkamaktaydım. Birisinin, ''Ulan moruk, yatağını yorganını almıyor musun?'' diye seslendiğini duydum. Bu soruya Paşazade'nin yerine Dandini Fikret'in genizden çıkan hım hım hırıltılı sesi yanıt verdi. ''Ne yatağı yorganı be, onlar artık bu kart ineğin değil, bir hafta oldu satalı.'' Paşazade'yi uğurlayabilmek için yüzümü yıkayıp kurulamakta telesiyordum. Ama bu konuşmaları duyunca yerimden kımıldamadım. Çünkü böyle acılı ayrılışı sırasında beni görürse yine onuru kırılacaktı. Ya da bana öyle geliyordu. Paşazade'yi karantina koğuşunun kapısından çıkarırken arkasından gördüm. Üstünde o vişne çürüğü ipekli pijama. Öyle ağır ağır yürüyordu ki ayağındaki o yalın kat şıpıtıklar taşlarda sürtünme sesi bile çıkarmıyor. Elinde ne bir paket ne bir çıkın, büzülmüş, kamburlaşmış. Paşazade'yi Adem Baba koğuşu denilen yoksulların, kimsesizlerin, hapishaneci ağzıyla yolu kesik olanların koğuşuna göndermişlerdi. Paşazade öyle yoksul düşmüştü ki Adem Baba koğuşundan başka onun barınabileceği cezaevinde başka yer yoktu. Giderken onurunu kırmamak için onu görmemiştim. Ama onun da bana görünmeden, bir Allah'a ısmarladık bile demeden gidişine bayağı kırılmıştım. Sonradan düşkün durumunu görmemem için beni görmeden gitmiş olabileceğini düşündüm. Çünkü Paşazade karantina koğuşunun kapısından çıkarken ellerini ağızlarına koyup şaşılası sesler çıkartarak onunla alay edenler, bağıranlar, yuh çekenler, sövenler, aşağılayanlar, kart inek diye seslenenler vardı. Belki de benim kendisini bir daha hiç görmeyeceğimi, hiç karşılaşmayacağımızı cezaevi dışında görsem de çokları gibi onu görmezden geleceğimi, tanımış olsam bile şöyle bir selamlayıp geçeceğimi sanmıştı. Oysa cezaevi müdürü bana bütün koğuşları gezip dolaşma özgürlüğü vermişti. Adem Baba koğuşuna gidip Paşazade'yi görebilirdim. Böyleyken Paşazade'yi görmeye Adem Baba koğuşuna gitmedim. Çünkü başından geçmiş gibi, gerçekmiş gibi anlattığı uydurma olaylarla, yalanlarıyla beni de kandırdığı, bir anlama dolandırıldığım duygusu vardı içimde. Bir bakıma onun bu yalanlarını geceleri yazarak ben de onun yalanlarına ister istemez katılmış oluyordum. Onun anlattıkları tümüyle doğru olsaydı bile ben sonradan anlattıklarını yazarken onun ağzından çıkanların tıpkısını yazamıyordum ki. Sözcükleri de tümceleri de ister istemez değiştirerek yazıyordum. Yani onun anlattıklarını yazıyorum diye kendi sözlerimi, dolayısıyla da bir oranda kendimi yazmış olmuyor muydum? Her şeyden önce onun anlattıklarını onun sözcükleriyle, onun anlatı biçimiyle değil kendi sözcüklerim ve anlatı biçimimle yazıyordum. Böylece yazdıklarım onun bana anlattıkları mı oluyordu? Yoksa onun bana anlattıkları benim yazdığım biçimde mi anlatılmış oluyordu? Gerçekten hangisiydi? Bana anlattıklarımı, benim yazdıklarım mı? Yoksa hepsi mi uydurmaydı? Kaç yalan kaç kez birbirine karışıyordu? Onun anlattıkları yalan olsa da olmasa da ben ister istemez bir yalana katılmış oluyordum. Anlatılan bir olay doğru olmadıktan sonra ne diye onu ikinci kez yazıyla yalanlaştırarak yalanı katmerleştirecektim. İşte bütün bu duyguların etkisi altında Paşazade'yi görmek için Adem Baba koğuşuna gitmedim. Günlerimi kitap okumakla geçiriyordum. Cezaevi kitaplığında epeyce kitap vardı. Kitap demirbaş defterine bakılırsa kitaplardan çoğu kitaplıktan eksilmişti. Bunların aşırılmış olduğu açıktı. Ama aşırılanlar kitaplıkta kalanlara göre değersiz olanlardı. Değerli kitapları beğenmemiş olacaklardı ki onları almamışlardı. Kitaplık, kitapların çalınmasını önlemek için olacak hükümlülere kapalıydı. Bana bir ayrıcalık tanımışlardı. Hükümlüler kitaplığa sokulamadığına göre kitaplıktan kitapları kimlerin aşırdığını anlamak zordu. Paşazade konusunda o Adem Baba koğuşuna gittikten sonra bir şey dikkatimi çekti. Cezaevindeki sabıkalıların, onu yıllardan beri tanıyanların, yıllardır cezaevlerinde birlikte yaşadığı insanların hepsi de Paşazade'ye düşmandı. Şu eroinci, frengili dandini Fikret bile başkalarının anlattığına göre Paşazade'nin zengin turistler gibi bavullar dolusu eşyayla cezaevine geldiği zamanlar onun eşyasını satarak çok para kazandığı halde Paşazade'ye düşmandı. Son olarak da Paşazade'nin kehribar tesbihini, ağızlığını, saatini, bavulundaki bütün eşyasını, bavulunu, paltosunu, üstündeki elbise ve ayakkabısını sattığına ben tanık olmuştum. Paşazade'nin insanı şaşırtan eli açıklığını, kendi karnı açken bile kendisine düşman olan bu insanlara çay ısmarladığını, cigara verdiğini de görmüştüm. Böyleyken niçin Paşazade'ye düşmandılar? Çok düşündüm bunu. Sonunda Paşazade'nin hem kendilerinden olduğunu hem de olmadığını sezinledikleri, Paşazade'nin hepsine üstün bir yanı bulunduğu için ona karşı gizli bir düşmanlık besledikleri, Paşazade'nin parasal durumu iyiyken düşmanlıkları açığa vuramadıkları ama yoksullaşınca gizli düşmanlıkları yüze çıkıp ondan intikam aldıkları sonucuna vardım. Paşazade karantina koğuşundan gittikten sonra onu tanıyanların hepsi de aleyhinde bulunmaya, düşmanlıklarını kusmaya başladılar. Başka koğuştakiler de Paşazade'nin aleyhindeydiler. Çok daha şaşılası bir şey oldu. Paşazade bulunduğumuz koğuştan gittikten sonra ona duyulan düşmanlık iyice alevlenip arttı. Ama bir zaman sonra bu düşmanlık gittikçe söndü. Daha sonra da bir acıma başladı. Herkes de Paşazade'ye. Bir zaman sonra da cezaevine gelmeden önceki gibi Paşazade yine yüceltilmeye başlandı. Olağanüstü serüvenleri anlatılıyordu. Paşazade gittikçe destanlaştırılmaktaydı. 15-20 gün içindeki bu değişiklik beni çok şaşırttı. Niçin düşman kesildiklerini kendimce yorumlamıştım. Ama düşman kesilenlerin kısa zamanda neden yavaş yavaş Paşazade'yi saygınlaştırdıklarını, destanlaştırdıklarını anlamak zordu. Paşazade çok ezilmişti de ona acımışlar mıydı? Hiç sanmıyorum. Ezilmişe hiç acımıyorlar. Tersine başkalarının ezilmişliğini görmekten, kendilerini bir süre için olsun ezilmekten kurtulmuş saydıkları için üstünlük duygusuna kapılıyorlardı. Paşazade yanlarında, yakınlarında oldukça onu kendilerinden biri olarak görmek istiyorlar. Ama Paşazade hepsinden üstün kişiliğiyle onlardan biri olmadığından, birlikte olduğu insanlarda kıskançlık ve çekememezlik giderek düşmanlık duyguları yaratıyordu. Paşazade kendilerinden uzaklaşınca da duyguları değişiyordu. Tıpkı bir ölünün bu dünyadan uzaklaşıp artık rekabetsiz bir yere göçtüğü için saygınlaşması gibi. Paşazade kendilerinden uzaklaşınca kendi olmak istedikleri, kendileri için hayal ettikleri yere onu yüceltiyorlardı. Öyle sanıyorum ki Paşazade Adem Baba koğuşuna gittikten sonra ortalarda hiç görünmediği için zaman ve mesafe olarak onlardan uzaklaşmıştı. Paşazade cezaevine girmeden önce de aralarında zaman ve mesafe vardı. Zaman ve mesafe girince aralarına bu uzaklaşmayla bir yabancılaşma başlamıştı. Bu yüzden de değerlendirme ölçüleri değişmişti. Bütün bu sahtecilere, kalpazanlara, hırsızlara kendilerini özdeşleştirecekleri yine kendilerinden bir kahraman gerekiyordu. O kahramanı yücelttikçe onun kişiliğinde özdeşleşerek kendileri de yüceliyorlardı. Bu kahraman da Paşazade'ydi. Paşazade'yi yeniden övmeye, yüceltmeye, onu destanlaştıran olaylar anlatmaya başlamışlardı. Bu anlatılanlardan biri çok ilginçti. 5-6 yıl önce Paşazade yine cezaevindeyken geçmişti bu olay. Anlatılanların ağzından aktarıyorum olayı. Çok yakışıklı, yakışıklıdan da öte kız güzeli bir delikanlıydı. Yanakları toz pembe, dudakları al, kirpikleri kendiliğinden sürmeli. Yaşı 25 ama daha da genç görünüyor. Bu delikanlının daha önceleri ne zamandan beri ağladığını tutuklular bilmiyorlardı. Ama cezaevine adımını attığından beri durmadan ağlamaktaydı. Ağlamadığı zamanlarda gözleri buğulu, yüzü ağlamaklıydı. Nişanlısını kıskançlık yüzünden tabancayla vurmuş, kurşun kızın yüzünde iz bırakarak güzelliğini bozmuştu. Delikanlı bunun bir kaza olduğunu yeminler ederek söyleyip duruyordu. Zengin bir ailenin çocuğu olduğu için zorlu avukatların savunmalarıyla tutuksuz yargılanmış ama sonunda 3 yıl hapse hüküm giyince cezaevine sokulmuştu. Salt kadınsı güzel değil, belli ki dayanıksız bir gençti. Dayanıksız, korkak olması cezaevinin azılı sapıkları için çok daha elverişliydi. Bu güzel delikanlının gelişi cezaevine adımını attığından beri koğuşlarda konuşulan güncel konu olmuştu. Karantina koğuşunda 15 gününü geçiren delikanlıyı Paşazade'nin bulunduğu koğuşa vermişlerdi. Daha koğuşa girişinden başlayarak Paşazade bu gençle çok yakından ilgilenmeye başladı. Bu aşırı bir ilgiydi. Çocuğu kendi ranzasına aldı. Ranzanın üstünde Paşazade, altında çocuk yatıyordu. Her zaman birlikteydiler. Koridorda, bahçede ağır ağır yürüyerek fısıl fısıl konuşurlardı. Paşazade için çıkarılan dedikoduyla çalkalanıyordu cezaevi. Bu dedikoduları çıkaranlar delikanlıyı Paşazade'den soğutmak isteyen sapıklardı. Onu çoktan tanıyan eski hapishaneciler bu yaştan sonra Paşazade'nin huy değiştirip azdığını söylüyorlardı. Ulan o eğri dinli azsa ne olur azmasa ne olur be. Helada hiç görmediniz mi moruğu? Küçük su dökecekken elini sokuyor pantolonundan içeri. Karıştırıyor ha karıştırıyor. Belki 10 dakika karıştırdıktan sonra bin güçlükle aletini bulup çişini ediyor pezevenk. Günün birinde büsbütün kaybedecek de hiç bulamayıp çişini edemeyecek. Sidik zorlamasından geberecek. Öyle deme oğlum, bu yaştan sonra azmak çok kötüdür. Devası bulunmaz çünkü böyle...